Kitabın adı Kamba, yazarı Michael Connelly, çeviren İyet Çetinkaya, 23. ayrım, sayfa 203, bölüm 23. Makale, pazartesi sabahı saat 8'de Star Center'daki yerel polis müdürlüğü dedektiflik bürosuna geldiğinde etrafta birçok dedektif vardı. Ama sadece 3 gün öncesine kadar Makalev'in cinayet masasına sorgusuz sualsiz girmesine izin veren resepsiyondaki memur bu sefer onu şefi beklemesi için uyardı. Bu Makalev'in kafasını karıştırdı. Memura nedenini soramadan kadın içeri telefon etti. Telefonun hemen ardından Makalev daha önce Jay Winston'la oturup olayı konuştukları toplantı odasından fırlayan ve kendisine doğru gelen Şef Hitchens'i gördü. Adam kapıyı ardından kapattı ve Makalev'e yöneldi. Terry toplantı odasındaki perdelerin çekilmiş olduğunu fark etti. Hitchens ona takip etmesini işaret etti. Terry benimle içeri gel. Makalev adamı takip etti, ofise gittiler. Hitchens oturmasını söyledi. Makalev fazlasıyla samimi davranışlarından rahatsız olmuştu. Hitchens masanın öteki yanına oturdu, kollarını kavuşturdu ve yüzünde bir gülümsemeyle arkasına yaslandı. Evet, nerelerdeydin? Makalev saatine baktı. Ne demek istiyorsun? Jay Winston toplantının 8'de olacağını söylemişti. Sadece 2 dakika geciktim. Pazar, cumartesi. Onları kastetmiştim. Jane seni arayıp durdu. Makalev ne olduğunu hemen anladı. Cumartesi günü tekneyi temizlerken telefonu ve telesekreteri bir dolaba kaldırmıştı. Sonra da unutmuştu. Onu arayanlar, ona ulaşmak isteyenler bunu başaramamıştı. Telefon ve telesekreter hala o dolaptaydılar. Lanet olsun dedi Hitchens'e. Telesekreterimi kontrol etmedim. Sürekli seni aradık. Bu kadar yolu gelmeni önlemeye çalıştık. Toplantı ertelendi mi? Ben Jane'in istediğini... Toplantı ertelenmedi Terry. Sadece bazı şeyler ortaya çıktı ve biz bu soruşturmayı dışarıdan karışanlar olmazsa daha rahat yürüteceğimizi düşündük. Makalev bir süre sessiz kaldı. Karışanlar mı? Bu kalp nakli yüzünden mi? Jane bunu mu anlattı? Bana anlatmak zorunda değildi. Bunun dışında da bazı şeyler var. Buraya geldin, her şeyi karıştırdın. Bize oldukça iyi olduklarını kabul ettiğim yeni ipuçları verdin. Bunu yapacağız. Yaparken de fazlasıyla gayret edeceğiz. Ama bu noktada senin olaya karışmanı engellemek zorundayım. Üzgünüm. Adam konuşurken Makalev kendisine söylenmeyen bir şey olduğunu fark etti. Anlamadı ya da bilgisinin olmadığı bir nokta vardı. Adam yeni ipuçları demişti. Makalev aniden anladı. Eğer hafta sonu Winston ona ulaşamadıysa elbette Washington'dan Vernon Carrithurst da ona ulaşamamıştı. Washington'daki arkadaşımdan bir haber mi var? Söyle şef, ne bulmuş? Hitchens ellerini kaldırdı. Bu konuda konuşmayacağız. Sana söyledim. Yardımların için çok çok teşekkür ederiz. Ama bu noktadan itibaren olayı biz yürüteceğiz. Ne olduğu hakkında seni bilgilendiririz. Eğer sonuçlar iyi olursa raporlarımızda ve basın bülteninde de sana yer vereceğiz. Bunu istemiyorum. Sadece olayın içine kalmak istiyorum. Üzgünüm. Bundan sonrası bizim işimiz. Buna Jane de katılıyor mu? Onun katılıp katılmaması önemli değil. Hatırladığım kadarıyla burayı ben yönetiyorum. Jay Winston değil. Adamın sesindeki huzursuz tondan Makalev Winston'ın bu karara katılmadığını anlamıştı. Bunu anlaması iyiydi. Kadına ihtiyacı olabilirdi. Hitchens'e gözlerini dikmiş bakarken Makalev sessizce teknesine geri dönüp bu olayı unutmayacağını biliyordu. Asla. Şef de bunu anlayabilecek kadar zeki bir adamdı. Aklından geçenleri biliyorum. Tek söyleyeceğim burnunu bu işe sokma. Eğer yolumuza çıkarsan bu sorun olacak. Makalev başını salladı. Yeterince adil. Ben seni uyardım. Makalev Nogridge'e misafir otoparkında dolaşmasını söyledi. Çabucak bir telefon bulmak istiyordu ancak öncelikle Hitchens'le birlikte toplantıda kimlerin olduğunu öğrenmesi gerekliydi. Jane Winston'ın kesinlikle içeride olduğunu biliyordu, muhtemelen Arango ve Walters da oradaydılar. Ama Bernan, Kurt Harrison, Drugfire'deki araştırmalarından bir sonuç aldığını öğrendiği için bürodan Maggie Griffin dışında birinin toplantıya katılıp katılmadığını merak ediyordu. Otoparkta tur atarken McCaleb aynadan her geçtikleri arabayı kontrol ediyordu. Nihayet üçüncü sırada aradığını buldu. "Burada dur bat," dedi. Metalik mavi renkte bir Ford LTD'nin arkasında durdular. Önce bunda bir çıkartma vardı. Araba bürodan birine aitti. McCaleb bunu çıkartmadan anlamıştı. McCaleb indi, arabanın yanına gitti. Aracı kullanan ajan hakkında bilgi verici bir işaret yoktu. Ama kim kullandıysa işini kolaylaştırmıştı. Toplantıya gelmek için doğuya, güneşe doğru gelen şoför ön camdaki güneşliği indirmiş ve öylece bırakmıştı. McCaleb'in tanıdığı tüm FBI ajanları benzin alabilmek için kullandıkları resmi kartları gerektiğinde rahatça alabilmek için bu güneşliğe sıkıştırırlardı. Şoför de bir istisna değildi. McCaleb karta baktı, seri numarasını not etti. Lockridge'in arabasına geri döndü. Kartta ne vardı? Hiçbir şey. Hadi gidelim. Nereye? Telefon bulmaya. Sanırım zorunluyuz. 5 dakika sonra bir sürü telefonu olan bir benzin istasyonundalardı. Lockridge telefonlara yaklaştı, penceresini açtı. Böylece konuşmalara kulak misafir olabilecekti. Arabadan inmeden önce McCaleb cüzdanından bir 20 dolar çıkartıp Buddy'ye verdi. Git ve depoyu doldur. Sanırım yeniden çöre dönmemiz gerekecek. Lanet olsun. Tüm gün boş olduğunu söylemiştin. Öyleyim ama çöle kim gitmek ister? Deniz kıyısında ipuçları yakalasan nasıl olurdu? McCaleb adamın söylediklerine güldü. Elinde telefon defteriyle arabadan indi. McCaleb Westwood'daki bölge ofisini aradı. Telefonu garaja bağlattı. 12 defa çaldıktan sonra telefon açıldı. Garaj? Evet, kimi aradınız? Ruffs. Tamam, dedi McCaleb adamı hatırlayarak. Ruffs, ben 15'teki Conway'i. Senin cevaplayabileceğini umduğum bir sorun var. Sor dostum. McCaleb'in sesindeki tanımışlık tonu işe yaramıştı. Rufus'u hatırlamıştı. Adamın zekası kendisini hiçbir zaman pek etkilememişti. Bu federaller filosunun yetersiz bakımına da yansımıştı. Yerde bir benzin kartı buldum. Olasılıkla birisinin arabasından düştü. 81 numaralı kart kimin? Bunu bulabilir misin? 81 mi dedin? Evet Ruf, 81. Adam listeyi gözden geçirirken bir sessizlik oldu. Şey, kart ajan Spence'in kartı. McCaleb tepki vermedi. Gilbert Spencer, Los Angeles'taki en yüksek ikinci rütbeye sahip ajandı. Bununla birlikte McCaleb adamı hiç soruşturma ekibinin başı olarak düşünmemişti. Ama adamın Jay Winston ve şefiyle ve Star Center'da tanıdığı başka insanlarla görüşmeye gelmesi McCaleb için gerçek bir şok olmuştu. Davadan niye şutlandığını daha iyi anlamaya başlamıştı. Orada mısın? Evet Rus, çok teşekkürler. 81'di değil mi? Evet, ajan Spencer'ın kartı. Tamam, kartı ona iletirim. Bilmiyorum, arabası şu anda burada değil. Sorun etme, teşekkürler Ruf. McCaleb telefonu kapattı, sonra yeniden elini aldı. Washington'dan Vernon Currithurst'u aradı. Orada öğle tatili başlamıştı, adamın orada olmasını umuyordu. Ben Vernon. McCaleb derin nefes aldı. Ben Terry. Adamım, hangi cehennemdeydin? Ben tüm cumartesi sana ulaşmaya çalışıyorum, sen beni aramak için tam 2 gün bekliyorsun. Biliyorum, biliyorum. İşi batırdım ama bir şey bulduğunu duydum. Lanet olası boru sesi. Ne Vernon ne? Dikkatli olmalıyım. Bir bilmesi gerekenler listesi olduğunu hissediyorum ve senin adın? Listede yok. Evet biliyorum. Bunu anladım ama bu benim arabam Vernon. Bensiz kimse kullanamaz. Sonuçta sen bana bu yıl ilk kez Los Angeles bölge ofisindeki küçük odasından kalkıp bölgeye gelen en iyi ikinci ajanı buraya getirecek kadar önemli ne bulduğunu söyleyeceksin değil mi? Elbette sana söyleyeceğim. Buraya tam 25 yılımı verdim. Bana ne yapabilirler ki? Beni kovup üzerinde çalıştığım olaylar için bana çifte tarifeli tanık ücretimi ödeyecekler. Hadi anlat o zaman. Bu sefer gerçekten batmışsın dostum. Senin bu Winston'ın bana gönderdiği kurşunu inceledim. Kasım'da Donald Kenyon'un kafasına sıkılan bir kurşunla %83'lük bir tutarlılık var. Senin oradaki kaçıklar bu yüzden seslerini yükseltti. Mahkalep ıslık çaldı. Lanet olsun, kulağıma üfleme dostum diye tepki gösterdi Kurt Hurst. Üzgünüm, Donald Canyon'dan çıkarılan kurşun da mı federal FMJ'di? Hayır, aslında o dağılabilir olandandı. Bir parçalayıcı, ne olduğunu biliyorsun değil mi? Reagan'ı Hilton'da vurdukları kurşundan değil mi? Evet, uçta az doldurma, kurşun parçalıdır. Ronnie şanslıydı, onda işe yaramadı. Fakat Kenyon şanslı değildi. Makale bunun ne anlama gelebileceğini düşündü. Aynı silah HKP-7 3 farklı olayda kullanılmıştı. Kenyon, Cordell ve Torres. Ama Kenyon ve Cordell olaylar arasında kurşun türü değişmişti. Niye? Şimdi unutma dedi Kurt Hurst. Sen bunları benden duymadın. Biliyorum ama bir şey söyle. Karşılaştırma yaptıktan ve ortaklığı bulduktan sonra ne yaptın? Levin'e gittin mi ya da kontrol ettin mi? Joel Levin, Kurt Hurst'ın kitap üzerindeki patronuydu. Sormaya çalıştığın sana gönderecek bir şeyim olup olmadı öyle mi? Haklısın. Gönderebileceğim her belgeye ihtiyacım var. Çoktan postada. Burası karışmadan önce cumartesi günü öncelikli postaya verdim. Bilgisayardaki her şeyin çıktısını aldım. Edindiğimiz bütün bilgiler elinde olacak. Bugün yarın elinde olur. Bu iyilik için beni sıkı bir balık avına götüreceksin dostum. Kesinlikle. Ve benden hiçbir şey almadın. Saçmalama Vernon. Bunu söylemene bile gerek yok. Biliyorum ama daha iyi hissetmemi sağlıyor. Başka ne söyleyebilirsin? Hepsi bu. Levin her şeyi elimden aldı. Dosyalar daha üst makamlara gitti. Niye bu kadar üstünde durduğumu söylemek zorunda kaldım. Senin olayın içinde olduğunu öğrendiler. Ama nedenini söylemedim. Mahkalep hipnoz seansından sonra kendini tutamayıp arangoyla kapıştığı için kendine kızdı. Kendisini bu soruşturmaya iten gerçek nedenini açıklamamış olsaydı hala olayın içinde olabilirdi. Kurt Hurst sırrını saklamıştı ama Arango onu açıklamakla kesinlikle bir sakınca görmemişti. Orada mısın Terry? Evet. Dinle, eğer bu olayla ilgili başka şeyler duyarsan bana haber ver. Anlaştık dostum. Ama lanet olası telefonuna cevap ver ve kendine dikkat et. Her zaman. Mahkalep telefonu kapattı. Buddy Lockridge'in yanına gitti. Buddy, hadi gidelim. Hala benzin pompalarının yanında park edilmiş duran arabaya bindiler. Çöle mi? Evet, oraya geri dönüp Bayan Cordell'i görmeliyiz. Benimle hala konuşup konuşmayacağını anlamak için. Niye konuşmasın ki? Boş ver. Cevabını istemiyorum. Ben sadece şoförüm. Şimdi anladın. Çöl yolunda Buddy ağız mızıkasını çalarken Mahkalep kafasını boşaltabilmek ve Donald Canyon olayıyla ilgili bildiği her ayrıntıyı rahatça hatırlayabilmek için kişisel hipnoz tekniklerini uygulamaya çalıştı. Son yıllarda büronun utanç yaratan olaylar dizisinden en sonuncusuydu. Canyon, Los Angeles, Orange ve San Diego'da şubeleri bulunan Washington Guaranty adlı bankanın başkanıydı. Genç yaşında oldukça başarılı olmuştu. 29 yaşında bankanın başkanı olacak kadar parlak bir adamdı. Altın sarısı saçlı, ağzı laf yapan, sınıf atlamış biri olan adam yatırımcıları bankasına çekmeyi iyi bilirdi. Her ekonomi dergisine boy gösterirdi. Yatırımcılara, medyaya ve çalışanlara güven ve inanç aşılamayı bilen bir adamdı. Başbakanlık görevini yürüttüğü son 3 yıl içinde sahte şirketlere sahte paralar ödünç vererek şirketin 35 milyon dolarını hortumlamıştı. Adam ortadan kaybolana ve Washington Guaranty Bankası batana kadar kimse federal gözlemcilerle yatırımcılar bile adamın yaptıklarını fark etmemişlerdi. Haber McCabe'in hatırladığı kadarıyla aylarca gündemde kalmıştı. Çaresiz ortada kalan emekliler, batan işlerle ilgili haberler Kenyon'un Paris'te, Zürih'te, Tahiti ve diğer yerlerde görüldüğünün iddia edilmesi hep basına malzeme olmuştu. 5 yıl kaçtıktan sonra Kenyon, büronun kaçaklarla ilgilenen birimi tarafından 2 yüzme havuzu, 2 tenis kortu ve cins at yetiştiren harası olan bir evde yaşadığı Costa Rica'da bulmuştu. Şimdi 36 yaşında olan hırsız mahkemeye çıkarılmak üzere Los Angeles'a gönderilmişti. Kenyon mahkemeye çıkmayı beklerken adama bir şans verilmiş ve adam 6 ay boyunca para aramıştı. Ama 2 milyon dolardan az bir para bulmuştu. Çözülmesi gereken bilmece buydu. Kenyon paranın onda olmadığını çünkü almadığını, sadece kendisi ve tüm ailesi ölüm tehdidi altında olduğu için paranın el değiştirmesine yardımcı olduğunu söyleyerek kendisini savunmuştu. Avukatı aracılığıyla işbirliği yapmak, banka hesaplarından şantajcının hesabına parayı aktarmak için kendisine şantaj yapıldığını iddia etmişti. Uzun yıllarını hapishanede geçirme ihtimaline karşın parayı alan adamın adını da vermekten ısrarla kaçırmıştı. Federal araştırmacılar ve davacılar adama inanmamayı tercih etmişlerdi. Lüks hayatını delil olarak gösteren davacılar adamın parayı aldığını düşünüyorlardı. Tüm hayat birikimlerini banka batınca kaybeden birçok kurbanın tanık olarak dinlendiği, 4 ay süren davanın sonunda Kenyon kitlesel dolandırıcılıktan suçlu bulunmuş ABD bölge hakimi Dorothy Winston adamı 48 yıla mahkum etmişti. Bundan sonra olanlar FBI'nin önüne bir darbe daha indirmişti. Cezayı onayladıktan sonra hakim, savunmanın Kenyon'un ailesiyle hapishaneye girmeden önce görüşmesi isteğini kabul etmişti. Davacıların ısrarlı itirazlarına karşın Winston, Kenyon'a 60 gün izin vermişti. Sonrasında adam gelip teslim olmak zorundaydı. Winston ayrıca Kenyon'un adaletten kaçmasını önlemek için adamın takip edilebilmesi amacıyla bileğine elektronik sinyal yayan bir bilezik takmasını da zorunlu kılmıştı. Bu tip kararlar alışılmadık şeyler değildi. Ama sanık daha önce ülkeden ve yetkililerden kaçmış olduğu için böyle bir karar verilmesi alışılmadık kabul edilebilirdi. Ama Kenyon'un federal bir hakimi nasıl olup da bu kadar planlı bir kaçışa fırsat vermesi için ikna ettiği için anlaşılamayacaktı. Şükran gününden hemen sonra Kenyon ailesiyle birlikte geçireceği 60 günün 21.sinde Beverly Hills, Maple Drive'deki evine bir adam girmişti. Kenyon evde yalnızdı, karısı çocukları okula götürmek üzere dışarı çıkmıştı. Saldırgan Kenyon'u mutfağa götürmüş, evin mermer süslemeli girişindeki silahını adama doğrultmuştu. Karısının arabası kapının önüne geldiğinde saldırgan Kenyon'u öldürmüştü. Sonra arka kapıdan çıkarak kaçmış, Maple Drive'deki evlerin aralarından izini kaybettirmişti. Soruşturmalar ve katilin takibi dışında olay burada kapatılabilir veya o sıkıcı dosyalardan biri haline gelebilirdi. Ama FBI daha önceden Kenyon'u takip almıştı. Adam vurulduğu sırada evinin 2 blok ötesinde bir minibüs içindeki ajanlar adamın evini dinliyordu. Cinayet kaydedilmişti. Ajanlar yasa dışı durumlarının farkında oldukları halde gidip olaya müdahale etmişlerdi. Ama Kenyon, Cedar Sinai Hastanesi'ne yetiştirilmeye çalışılırken saldırgan kaçmıştı. Kenyon'u Washington Guaranty'den hortumladığı iddia edilen paralar hiç bulunamadı. FBI'nin yaptıkları ortaya çıkınca bu ayrıntının farkına varıldı. Miro bu kadar kanunsuz bir iş yaptığı için yerin dibine batırıldı. Üstelik evi dinlerken, olaya müdahale etme fırsatı varken burnunun dibindeki bir cinayet işlenmesine fırsat verdi. Katili yakalayamadığı için halk tarafından da saldırıya uğradı. Makale bütün bu olanları dışarıdan izlemişti. Olay olduğu zaman bürodan çoktan ayrılmış, kendi ölümüne hazırlanmaktaydı. Ama Times'de maaş haber olan olayı okumuştu. Gazete, olaya karışan ajanların rütbelerin indirildiğini ve Washington DC'deki politikacıların büronun yasa dışı işlerden şikayetçi olduklarını yazmıştı. Kenyon'un dulu eşi, büronun özel hayata müdahale ettiği konusuna şikayetçi olmuş, olaya bir de büronun aşağılanması boyutu eklenmişti. Makale bir o anda cevaplandırması gereken soru, Kasım'da Kenyon'u öldüren adamın aynı zamanda Cordell ve Torres'in de katili olup olmadığıydı. Eğer aynı adamsa bu insanların ortak noktası ne olabilirdi? Nihayet etrafına bakındı, çevreyi fark etti. Vasquez Rocks'tan geçiyorlardı. Birkaç dakika içinde Amelia Cordell'in evinde olacaklardı. 23. ayrımın sonu sayfa 213, devamı 24. ayrımda.